Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
95.0 Açık Radyo programından herkese merhaba. Ben Ümit Altaş. Aslında zannedersem bugün teknik masada Andre var ama hepimiz nöbetçi programcılarız. Tatile çıkamayan ekip olarak bugün tabii Açık Radyo'da da programa devam ediyoruz. Bugün önemli bir konumuz var. Aslında tam bu tatil havasının hemen arkasından belki Türkiye yakın tarihi içerisindeki en önemli davalardan bir tanesini konuşacağız. Kobani davasını. Bu davayı en başından bugüne kadar takip eden avukatlardan Ayşen Akçay konuğumuz. Ayşen, çok teşekkür ederiz. Davetimizi kırmadın, kabul ettin. Bugün bize biraz davayı anlatacaksın. Tekrar hoş geldin diyeyim önce.
Çok teşekkür ederim. Asıl teşekkür bana ait. Böyle bir büyük dosyayı ele aldığınız, karar tarihine çok yakın bir sürede yayınlanmasına da vesile olduğunuz için daveti kabul etmek onur benim için. Teşekkürler.
Çok sağ ol. Tabii ki biz Açık Radyo Hukuk Güvenliği programında hem de Açık Radyo diğer programlarında da özellikle Açık Gazete olsun diğer programda Kobani davasını yakından takip etti ve yer yerde Açık Radyo dinleyicileri bu davaya çok yabancı değil. Ama izninle ben önce en azından davayı bilmeyenler hakkında kısa bir hızlı bir özet yapayım. Onun sonrasında da sözü sana bırakayım tabii. Çünkü her şeyden önce belki de yakın tarih içerisinde neredeyse hiç ara vermeden her gün devam eden bir davadan bahsediyoruz. O aşamada neler yaşadınız, bu süreci en azından yani diğer davalarınızda aynı zamanda nasıl takip edebilme çözümü bulabildiniz? Çok merak ediyorum tabii ki. Bunları hepsini soracağız ama önce ben hızlıca bir Açık Radyo dinleyicileri için dava sürecini bir özetlemeye çalışayım. Neydi
Tabii.
Kobani davası? Aslında herkesin bildiği Kobani eylemleriyle başlayan bir süreç. İlk önce Kobani eylemlerini hatırlayalım. 2014 yılında IŞİD Kobani kapılarına dayandığı bir aşamada Kobani yardımının geçmesini engelleyen tutumuna ve dönemin yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla Kobani düştü düşecek şeklindeki sözlerine karşı 17 ilde 3 gün boyunca süren eylemler gerçekleşmişti. Bu eylemlerde en az 46 kişi yaşamını yitirmişti. Daha sonra 2015 genel seçimlerini herhalde vurgulamak gerekecek. Bu genel seçimlerde tek başına iktidar olma vasfını yitirmesiyle AKP'nin özellikle HDP vekillerini yargı üzerinden hedef göstermeye başlama süreci de başladı diyebiliriz zannedersem. Sonrasında da HDP eş genel başkanları, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu toplam 108 kişi hakkında dava açıldı. Aslında 2014 tarihinde HDP eş genel başkanları ve MYK üyeleri hakkında açılan birden fazla soruşturma vardı. İki ayrı iddianame ile beraber Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bu iddianameler birleştirildi. Bunlardan birincisi yanlış hatırlamıyorsam Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından aralarında HDP eş genel başkanlığında bulundu. Dönemin milletvekilleri hakkındaki soruşturmaydı. İkinci soruşturma da anayasal düzene karşı işlenen suçlar soruşturma bürosu tarafından milletvekili olmayan MYK üyelerine ilişkin açılan soruşturmaydı. Tabii bunun arkasından da dokunulmazlıkların kaldırılması geldi. Yani 2016 yılını gösterdiğinde 21 Şubat 2016'yı gösterdiğinde takvimde fezlekeler hazırlandı ve aralarında yine Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da bulunduğu 40 HDP milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı ve arkasından da 4 Mayıs 2016'da milletvekilleri bu dosya kapsamında tutuklandı. 2015 yılında aslında MK üyelerinin ifadeler Ankara Emniyet tarafından alınmıştı. Fakat sonrasında ifadeler dışında başka bir işlem yapılmadı. Süreç boyunca, bu soruşturma süreci boyunca da 7 savcı değişti ve dosya öyle bekletildi. Tam takvimler 24 Haziran 2018 genel seçimlerinden 13 gün önce, 13 gün önce yani 11 Haziran 2018 gösterdiğinde yeniden düğmeye basıldı ve dosyaya atanan yeni savcı ile bütün il emniyet müdürlüklerinden ve savcılıklarından ellerinde bulunan bilgi ve belgeler talep edildi. Böylece aslında da somut olarak dosyanın başladığı demek herhalde çok yanlış olmaz. Tabii bunların hepsini Ayşen'e soracağız. Tabii bu arada da Cumhurbaşkanı adayı olarak içeriden seçim çalışmalarını sürdüren Selahattin Demirtaş'ın Anayasa Mahkemesi tarafından tahliye edileceği konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçim mitinglerinde Demirtaş'a dönük söylemlerinin tam da sertleştiği zamanlara geldi. 17 Kasım 2018'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş'ın bireysel başvurusunun sonucunu 20 Kasım'da açıklayacağını duyurdu. Ve 20 Kasım 2018'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş'ın siyasi sahiple hapsedildiğini ifade ederek tahliye edilmesini hükmetti. İşte aynı gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizi bağlamaz, biz karşı hamlemizi yapar ve işi bitiririz şeklindeki beyanlarıyla karşı karşıya kaldık ve 30 Kasım 2018 olduğunda Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye başvurularını reddetti. Bölge Adliye Mahkemesi mahkumiyet kararını onayarak cezayı kesinleştirdi Demirtaş için. Tabii bu arada dosyanın savcısının hemen bir hamlesi geldi. Bu da bilindik bir hamleydi. Gizlilik kararı verilmesini talep etti. Ankara 4 Sulh Ceza Hakimliği tarafından da 3 Ocak 2019 tarihli kararıyla dosyanın içeriğinin incelenmesi ve örnek alma yetkisinin kısıtlanmasına karar verdi. Yani savcının getirdiği gizlilik kararı iddianame mahkemece kabul edilene kadar da devam etti. Yani avukatlar iddianame hazırlanana kadar neredeyse dosyayı inceleyebilme imkanı böyle bir süreç içerisinde. Demirtaş bu arada dosya kapsamında ikinci kez tutuklandı. Bu şeyde Yüksek Dağ ve Demirtaş ifade vermeyi talep etmelerine rağmen 2019 tarihinde ikinci kez, bu kez 6-8 Ekim olayları, yani Kobani olayları gerekçesiyle tekrar tutuklandı. Tabii onlarla beraber arkasından da diğer siyasetçilerin tutuklanması geldi ve dosya kapsamında tutuklanan siyasetçi sayısı toplam 28'e yükseldi. Arkasından 2 Ekim 2020'de Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya adli kontrolüyle serbest bırakılırken diğer 17 kişinin de tutukluluğunun devamına karar verildi. Tabii daha sonra yine başka suçtan tutuklu olan Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak, Sebahat Tuncel'de Kobani dosyası kapsamında tekrar tutuklama kararı verildi haklarında. Böylece partinin çeşitli kademelerinde görev alan siyasetçiler dosya sonradan eklenip tutuklanarak toplam tutuklu sayısı 28'e çıkmıştı. Tabii hızlıca daha fazla şey yapmadan Ayşen'e sözü bırakarak biraz da iddianame hakkında kısa bir bilgi verelim ki avukatların nasıl bir yükle, yani büyük bir dosya kapsamında uğraştığını da en azından Açık Radyo dinleyicilerin daha net anlaması açısından. Şimdi 6-8 Ekim'de gerçekleşen protestolardan tam 6 yıl 3 ay sonra 30 Aralık 2020 tarihinde iddianame düzenlendi ve iddianame 3.530 sayfa ve 320 klasörden oluşan eklerle birlikte mahkemeye sunuldu. Tabii bu iddianame 7 Ocak 2021 tarihinde de zannedersem 8 gün gibi bir süre, 8-9 günlük bir süre içerisinde de mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamedeki suçlar nelerdi? İddianamede 108 kişi için devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma ve 37 kez insan öldürme başta olmak üzere pek çok suçtan ceza istendi. İddianamenin yine ilk 241 sayfasında yaşamını yitiren 37 kişinin isimleri, mağdur müşteki olarak ise aralarında Adalet Bakanlığı, AKP, Hüdapar, MHP, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, MİT İçişleri Bakanlığı gibi kurumların da müdahillikleri olduğunu gördük. Yine dosyada tanık ve gizli tanık beyanları eklendi. Yine iddianamede o dönem milletvekili olan siyasetçilerin yaptıkları konuşmalar, basına verdikleri demeçler ve milletvekili dokunulmazlığı kapsamındaki konuşmalar da yer aldı. Belki hususu altını çizerek söyleyeyim. Yine duruş mahkeme heyeti iddianamede yer almayan otopsi raporlarını davanın ilk duruşmasını 7 gün kala acele notuyla istedi. Bunu aslında HDP yöneticilerinin HDP ölümlerden sorumlu tutuluyor. Ancak basit bir cinayet dosyasında bile otopsi raporu olmadan o dava açılamaz beyanlarının hemen arkasındaydı. Bu sefer tabii avukatların soruşturma ilişkin eleştiriler olduğu, özellikle iddianamenin kurgu ve suçlamaların ile dayanaksız olduğu meselesiydi. Bugün Ayşen'den onu daha ayrıntılı dinleyeceğiz. Özetin okunması, yani savunmaların tamamlanmasıyla beraber 14 Nisan 2023'te davada savcılık esas hakkında 5000 sayfalık mütalaasının özetini okudu. Bu özetin okunması 8 saat sürdü. 8 saatte 5000 sayfalık mütalaanın özeti yapıldı. Ve sonrasında da bir mahkeme dikkat çekici bir karara imza attı. 16 Ağustos 2023'te mahkeme savcının siyasetçiler hakkında örgüte üye olmak ve örgüt yöneticiliğini yapmak iddiasında bulunduğunu, ancak siyasetçiler hakkında ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozmak iddiasıyla dava açıldığını ve diğer iki suç iddiası bakımından dava açılmadığını, suçun hukuki niteliğinin değişmesi ihtimaline karşı her iki suç iddiası bakımından ek savunma hakkı verilmesini gerektiğini belirterek bu yönlü karar verdi. Bugün o tarihe kadar esas hakkında savunma yapan siyasetçilerin ek savunma talebi olduğu takdirde bu hakkın tanınacağını, ancak henüz savunma yapmamış olan siyasetçilerin yapacak savunmaların ise bu kapsamda ele alınacağını belirtti. Figen Yüksekdağ'ın bu konu üzerine mahkeme önünde söylediği cümleler dikkat çekiciydi. 2,5 yıl geçmiş, yeni mi aklınıza geldi? Ek savunma hakkı da esas hakkında savunma ile yapıştırılmış dendi. Ve bundan sonrasını, bu aşamaya kadar eksik bıraktıklarımızı davanın avukatlarından Ayşen arkadaşımızdan dinleyelim. Bu arada tabii ki şeyi de söyleyelim, zannedersem dün itibariyle de Demirtaş'ın yine bu dava kapsamında yapmış olduğu savunmalar, Onurlu Yaşam davası, Demirtaş'ın savunması başlığıyla kitap olarak erişimi sunuldu. Ücretsiz olarak herkes bu kitaba erişebilme imkanına da sahip. Bu 8 gün süren Demirtaş'ın savunmalarını içeriyor. Kitapta hatırlayacaksınız, Demirtaş savunma sırasında babasını Tahir Demirtaş'ı kaybetmişti. Bu içinde bulunduğu kendi tanımıyla siyasi rehinelik durumunu protesto ettiğini söyleyerek babasının cenazesine katılmak için Adalet Bakanlığı'na izin başvurusu yapmamıştı ve katılamamıştı. Bu nedenle Demirtaş savunmasını babasına da ithaf etti. Bunu da belirtmiş olalım. Ayşen, tabii çok zor bir dosya ve çok uzun süredir mücadele ettiğiniz bir dosya. Tabii burada özellikle sana şu noktada bırakmak isterim. Nedir bu davanın önemi? Ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Ve bu özetleme kısmında benim eksik bıraktığım, senin eklemek istediğin neler var?
Öncelikle sevgilim çok teşekkür ederim bu detaylı özet için. Sanki davamızın hukuk koordinasyonunun bir özetiymiş gibi anlattın hepsini. Çok doğru, kronolojik olarak en sistematik ve doğru şekilde sıralanmış özetti bu zamana kadar herhangi bir medya organından duyduğum, dinlediğim. Bu sebeple ayrıca teşekkür ediyorum. Davanın zorluğunu ne kadar kapsamlı olduğunu, aslında neyle mücadele ettiğimizi her cümlesinde tek tek anlattın aslında. Çünkü burada bahsedilen her bir cümle bambaşka bir hak ihlaliydi. Bambaşka bir hukuki güvenlik ilkesinin zedelenişinin örneğiydi. Ve bunun hepsinin biz aslında orada yargılanmış olan sanıkların dışında kamuya mal edilmiş bir hukuki güvenlik ilkesinin zedelenmesi portresi, tablosu diyeyim, doğru olan o. Tablosu olarak seyredebiliriz. Tabii ki biz seyretmedik, seyirci kalmadık. Burada hep diyorum, yargılamanın başından beri bir Oidipus hikayesinin dönüştürülmüş halini yaşıyoruz aslında biz. Bu yargılamanın içerisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edilmesinden tutun, siyasi parti kurmak ve üyesi olmak, siyasi partinin yöneticisi olmak, seçme ve seçilme hakkı gibi anayasada tanımlanmış pek çok hakkın ve siyasi ödevin suç olarak karşımıza çıkarıldığını gördük. Anayasa bizim bu bahsettiğimiz tamamen bu eylemlerin tamamını bir hak olarak, hatta bir kısmını ödev olarak bize yüklemişken, bunları gerçekleştiren, anayasal sınırlar içerisinde kurulmuş bir siyasi partinin yöneticisi olmak, kurucusu olmak, üyesi olmak, bu partinin sempatizanı olmak ve bütün dünyayı yakıp kavuran bir terör örgütünün yanı başımızda bir soykırımını izliyor olmak, sınırlarımızın hemen ötesinden bayrağının görüneceği şekilde dibimize kadar gelip, hatta sınır içerisine girip kanlı katliamlar yaptığı bir dönemde, ortaya çıkmış sokak hareketlerinde çok büyük bir vahşet ortaya çıkarılmış ve sanki o siyasi partinin yöneticileri, üyeleri bu çağrıyı bir vahşet yapılsın çağrısında bulunulmuş gibi ortaya çıkarılması, bir yargılama olarak önümüze gelmesi aslında utanç verici bir şey. Bu konuda kendimizi nereden savunacağımızı bilememe hali zaten çok ilginç. Ben bu dosyaya dahil olduğum zaman iddianame kabul edilmişti. Ve şaşkınlığım benim o anda başlamıştı. Bu iddianamenin hiçbir hukuki düzende kabul edilmemesi gerekirdi. Tam olarak bahsettiğim gibi deliller yok. 2014 yılında başladığı 2014-2016 sürecini özetlemiş bir olaylar silsilesinin üzerinden iddianamenin tarihi 30-12-2020'dir. Kabul edilişi Ocak 2021'dir. Bu kadar süre içerisinde dosyada tek bir kalem oynatmaksızın alelacele delil toplayacağım ve yargılama başlatacağım diyerek bir sabaha karşı operasyonuyla zaten hali hazırda evlerinde yeri yurdu belli insanların, işlerine gidip gelen insanların ani bir operasyonla gözaltına alınması ve sonra tutuklanmasıyla başlayan sürecin hiçbir elle tutulur yanı yok aslında. Bu iddianamenin hazırlanması kısmından başlayan hukuka aykırılıklar silsilesi kabulüyle birlikte devam ediyor ve biz savunmalarımızda bunları defalarca söyledik. Ve biz esas hakkında savunmalarımıza, yani mütalaanın okunması kısmına varana kadar bu iddianamenin kabul edilemeyecek şekilde delil yoksun olduğunu ve bu iddianamede ileri sürülen bütün iddiaların aslında dayanaksız olduğunu. Burada yargılanan kişilerin 108 tane sanığımız var. 18 tane de tutuklumuz var. Daha fazlaydı tabii yargılamanın başında, ara ara tahliyeler de gerçekleşti. Bu yargılamanın içerisinde siz bu delilleri toplama mükellefiyetine ve yetkisine, bunun yanında imkanına da sahipken, çat diye alınmış bir gizlilik kararı üzerine okuyamadığınız bir iddianamenin avukatları olarak iddianamenin kabul edilip edilmemesine ilişkin bir dilekçe bile sunamayacak pozisyondayken çat diye bir yargılamayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Buradaki sanıklar 2015 ve 2016 yıllarında, özetlediğim gibi sevgili Ömür, ifadelerini gidip karakollara ve adliyelere vermişler aslında. Sonrasında ne oldu? Koca bir karanlık. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bu dosyaya girebilecek bütün delillerin aslında orada girmiş olması gerekirdi, toplanmış olması gerekirdi. Yargılama boyunca sanki başka bir filme ait sahneler izliyormuşuz gibi tanıklar dinledik. Tanık olduğunu iddia ettikleri şahısları dinledik. Gizli tanıklar olduğunu, sonradan gizli tanıktan açık tanığa dönüştüğünü bize anlattıkları, izlediğimiz, yani müdahale etmek bile çok komik geldi bize çoğu zaman. Ama bir yargılama içerisinde ciddiye almak zorundayız her senaryoyu. Bunları izlediğimizde çok daha öncesinde bunların dinlenebileceği, bunlar dinlenmeden, duruşma salonunda kurduğu cümleler çok daha öncesinde kurulmadan evvel neyle ikna olduğunuzla bu iddianameyi hazırladığınız kısmına kadar hepsi bizim için çok büyük soru işaretiydi. Cevaplanması çok güç sorulardı. Ve takdir edersin bunların müvekkilleri açıklanması da çok zor. Tutuklu bir müvekkilim vardı orada, sevgili Bircan, radyomuzun yayıncısıdır aynı zamanda. Bircan tahliye oldu ve tutuklu kaldığı süre içerisindeki, tutuklandığında dosyada gizlilik kararı vardı. neyle itham edildiği hakkında bile tam olarak fikri yoktu diğer sanıklar gibi. Sonrasında iddianamenin ortaya çıkmasıyla o bahsettiğin sayfalar dolusu iddianameyle birlikte aslında çok kolay, aksi ispat edilebilecek ve gerçek olmayan suçlamaların daha iddianame düzenlenmeksizin ortadan kaldırılabileceği, bertaraf edilebileceği, hiç soruşturma aşamasında kovuşturmaya gerek olmaksızın ortadan kaldırılabileceği imkanı verilmiş olsa bunlar çok daha önceden yargılamaya dönüşmeden, bu kadar ağır bir yüke dönüşmeden önce müdahale edilebileceğini anlıyoruz. Nitekim yargılama içerisinde çeşitli bilirkişi raporları alıyoruz ki bunları savcıların alması gerekir, almamış. Aksine iddialar HTS kayıtları, tanıklar, adres araştırmaları, sosyal medya yazışmaları, bunlar haberleşme hürriyetinin ihlalidir, haberleşme özgürlüğü vardır, kişinin ifade özgürlüğü vardır. Bunların tek tek ihlal edilmesini gördük o iddianamede ve devamında esas hakkında mütalaada. Bunları izah etmek çok zor oluyor. Bunun neden suç olarak kabul edildiğini müvekkilimize anlatmak çok zor oluyor. Dışarıya anlatmak çok zor oluyor. Çünkü değil, herhangi biri suç değil. Ve çok vahşice suçlamalarla yargılanıyorlar. Ve gösterdikleri delil sadece bir tweet. Gösterdikleri delil iki tane baz istasyonundan alınmış sinyal. Bunlarla bu kadar büyük bir vahşeti delillendiremezsiniz. Bunun benzeri davaları zaten görüyorum. Önümüzde çok yakında bir Gezi dosyası bitti aynı şekilde. Buna benzer büyük kadın örgütlenmelerinin dosyalarında böyle komik delillerle karşılaştık. Zaten Kobane davasının tarihimizdeki büyük dosyalarla yan yana getirildiğinde işte Devyol davasından sonra, işte Akıncı davasından sonra kalabalık dosya olduğunu görüyoruz. Ve bu derece ses getiren bir Gezi dosyamız da vardı aynı şekilde. Bütün yargılamanın ortak özelliği delillerin tutarsızlığı, delillerin ciddiyetsizliğiydi her zaman olduğu gibi. Burada da aynı şeyle karşı karşıyayız. Ama yaptırım çok ciddi. Yani gayri ciddi delillerin karşısında çok ciddi yaptırımlar var. Biraz önce bahsettiğim gibi atılı suçlamalar 37 kere insan öldürme, 31 kez insan öldürmeye teşebbüs, yağma, alıkoymaya teşebbüs, mala zarar verme, yakarak mala zarar verme, kamu malına zarar verme, yakarak kamu malına zarar verme. Bunların hepsi ayrı suçlamalar ve binlerce kez isteniyor bunlar. İş yeri dokunulmazlığını ihlal, geceleyin iş yeri dokunulmazlığını ihlal, geceleyin açıktan hırsızlık, hırsızlık, geceleyin hırsızlık, basit yaralama, silahla basit yaralama, kamu görevlisini yaralama, basit yaralama, kemik kırığı oluşacak şekilde yaralama, silahla kasten yaralama, iş ve çalışma hürriyeti ihlali, ibadethanelere zarar verme, düşük yapmaya neden olma, bayrak yapma, yakma, 5816 sayılı yasaya muhalefet, suç işlemeye tahrik etmek ve en önemli suçlama devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma suçlamaları. Ve bunların karşılığında tüm iddiaların karşısında cezalandırıldığını varsayarsanız ömür billah cezaevinde kalacaksınız. Hatta toplumun gözündeki itibarınızı saymıyorum bile. Bunu da bir siyasi partinin kurucusu, yöneticisi, üyesi olarak yapıyorsunuz. Ama hiç kimse iddianamenin hiçbir yerinde, mütalaanın hiçbir yerinde yanı başımızda yaşanan o soykırımdan, sınırımızın dibinde yaşanan vahşetten, IŞİD gibi bir terör örgütünden bahsedilmiyor. Hiçbir şekilde, tek bir cümleyle bile. Hatta müştekilerin ifadelerini karıştırdığımızda, bazı tanıkların ifadelerini dinlediğimizde Hüdapar'dan bahsediyorlar. O gün sokaklarda Hüdaparlar var. Hüdaparlılar cebren insanların iş yerlerine girdiler. İnsanları öldürmeye teşebbüs ettiler. Belki de öldürdüler. Çünkü buna dair hiçbir delil toplanmadığı için dosyada biz tanık ifadelerinden ve bazı müşteki ifadelerinden çekip çıkarabiliyoruz. Bana zarar veren Hüdaparlılardı, yolumu kesen Hüdaparlılardı, dükkanımın camını indiren Hüdaparlılardı diyenlerin ifadeleri hiçbir şekilde mütalaaya girmedi. İddianame zaten alınmamış. Ek savunma için bize süre istendiğinde Hüdapar'ı sanık olarak dosyaya ekletilmediğini gördük. Hatta Hüdapar müşteki olarak bulunuyor dosyamızda. Bütün bunlar olurken, sokaktayken, hatta bir milletvekiline yolunu keserken, onu öldürmeye teşebbüs etmişken hiçbir şekilde dosyamızın içerisinde yer almadı. Yani terör örgütü olarak bütün dünyanın kabul ettiği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin açıktan tüm ülkelere, Türkiye dahil olmak üzere uyarı gönderdiği IŞİD hakkında hiçbir kötüsü biz bu iddianamede de, mütalaada da, dosya içerisinde de okuyamıyoruz. Biz savunmalarımızda bahsetmesek hiç kimse bu sokağa insanlar neden çağrıldı, neden çıktı bu insanlar dışarı demeyecek, sormayacak. Sadece Birisi oturdu, oturduğu yerden bir tweet atarak dışarı çıkın ve 38 kişiyi öldürün, 38 kişiyi yaralayın, bu kadar çok dükkanı yakın, bayrak yakın gibi bir talimat vermiş gibi bir resim çiziliyor ortaya. Ama hayır, böyle bir şey yok. O gün atılmış olan tweetler olsun, o gün atılmış olan mailler olsun, kişilerin şahsi tüm hesaplarına ve haberleşmelerinin içerisine girdi ve bunları hiçbir şekilde ispat edilemeyeceği ortaya çıktı, edilemedi de nitekim. Bunun karara nasıl yansıyacağını sizinle birlikte ben de çok merak ediyorum zaten. Ancak IŞİD'in o sırada neler yaptığı ile ilgili isterdim iki satır bir şey okuyabilmek dosyada. Bu çünkü hukuki olarak da bir güven verir herkese. En azından heyetin kendisini güvende hissetmesi için ben gerçekten burada hukuki bir yargılama yaptım. Bunun önünü ve sonunu ben iyice okudum gibi bir manzara çıkarmasını dilerdim ortaya. Tabii ki olmadı. Bununla hiç karşılaşamadık. Ve bütün bulunduğu süre içerisinde vaktiyle iddianameyi düzenleyen savcının ya da iddianameyi düzenleyen savcıdan önce dosyası eline geçmiş olan, bu dosya eline geçmiş olan diğer savcıların toplaması gereken tüm delilleri biz savunma grubu olarak topladık. Ve müvekkillerimiz tutukluydu. Delillerin pek çoğuna erişebilme imkanı da yoktu. Dosyadaki gizlilik kararının devam ettiği sürece de neyi nerede bulabileceklerine dair büyük endişe taşırken bunu bize aksettirmeleri de tabii ki onlar için büyük endişeydi. Bir şekilde bunları bertaraf etmeye çalıştık. Kalabalık bir avukat ordusu tabii ki. Bir arada çalışan, birbirlerine her anlamda destek olan, birbirleriyle her anlamda haberleşme içerisinde olan. Orada ne yaşandıysa zaten omuz omuza bir arada yaşadığımız bir avukat grubuyla yürütüldü pek çok şey.
Ayşen, belki orada şöyle bir araya girmem gerekecek. Söz
Tabii.
bir şey. Burada tabii sen biraz daha onu hızlı geçtin, ama bu söylediğin senin de arasında bulunduğun bu avukat koordinasyon grubu, bu birlikte hareket etmedeki gösterdikleri gerçekten saygı duyulacak, bu birliğin dışında aynı zamanda da bu kadar kapsamlı bir dosyayı zannedersem neredeyse hiç ara vermeden takip ettiniz, değil mi? Yani bu süre içerisinde.
En büyük zorluğu sevgili Ümit oydu.
Yani
En
çünkü
büyük zorluğu.
şöyle sanki özetlemem gerekiyor. İddianame hazırlanıyor ve öncesinde soruşturmaya ilişkin avukatlar olarak hiçbir bilgiye, belgeye ulaşamıyorsunuz
Evet.
iddianame hazırlanana kadar. Onun sonrasında da iddianame kabul edildiği zaman karşınızda yüzlerce klasörlük bir
Doğru.
iddianame ve benzeri şey var ve hemen hızlı bir şekilde yargılamaya zannedersem
Doğru.
başlandı. Bugüne kadar ne kadar sürdü yargılama Ayşen? 2 sene mi?
Açıkçası 15-20 gün önce bir karar için ara verildi. O araya kadar aralıksız savunmalarımız sürdü. Sadece deprem süresince bir miktar ara verildi.
Onun
Depremden
dışında hiçbir ara vermediniz mi?
ondan önceki dönemde şöyle COVID-19 pandemisinin hemen arkasından yani 2020 yılında biliyorsunuz pandemi ilan edildi. O dönem duruşmalar başlamıştı. O sıkı tedbirlerin alındığı zaman iç içe ağız ağızı o kalabalık duruşma salonunda herkes duruşmaları yapmaya başlamıştı. O dönemki mahkeme başkanı Bahtiyar Çolak'tı. Daha sonra Atadedeler Çetesi'nin lideri olduğu ortaya çıktı bu yargılama başkanının ve görevden alındı. Bunu burada söylemezsem icap duyarım gerçekten. Sonrasında yaz boyu bir müddet adli tatil süresince yargılama yapılmamış sanırım. Bahtiyar Çolak'ın da zaten görevden uzaklaştırılması sürecini içeren bir raporlu olduğu dönem bu. Sonra heyette bir değişiklik oluyor. Ondan sonra 15 gün duruşma, 15 gün ara verme. 15 gün duruşma, 15 gün ara verme şeklinde devam ediyor yargılamalar. Ama COVID-19'un vakalarının çok arttığı bir dönem. Sürekli olarak heyete avukatlar olarak şunu diyoruz. 15 gün duruşma yapmak çok ağır bir yük. Bizim başka mahkemelerde, başka şehirlerde duruşmalarımız var, başka müvekkillerimiz var, başka dosyalarımız var, başka işlerimiz var. Kaldı ki sadece bu dosyaya bütün emeğimizi, mesaimizi sarf etsek dahi bir müvekkiliniz var orada ve yargılanan 108 sanık var. Sadece kendi müvekkilinizin dosyasına bakmıyorsunuz ki diğer sanıkların ne söylediğine, onun delillerinin sizin müvekkilinizinle ne kadar ilgisi olduğuna, sizin müvekkilinizle hangi aşamalarda kesiştiğine ya da çakıştığına da bakmak durumundasınız. Dolayısıyla bunların hepsini karşılaştırmak için 24 saat zaten yetmez. Ve bunun çok büyük bir kısmını şehrin dışında bir cezaevi yerleştirme kurulmuş, izole bir duruşma salonunda yapmaya çalışıyorsunuz. Ama ağız ağızdasınız kalabalıklarla birlikte orada. Bir yandan müvekkilinizle haricen çalışma zamanlarına ihtiyacınız var. Diğer yandan bir ofisiniz var, aileniz var, çoluğunuz, çocuğunuz var. Adliyelerde devam eden işler var. Sadece Ankara'da 14 tane adli bina var. Bunların hepsine yerleşmek, gerçekten yetişmek inanılmaz güç. Bu güçlüğün içerisinde bu dosya tek başına bir engel ya da şöyle yer değiştiriyor. Diğer adli binalar bu dosyayı taşımama ve takip etmeme engel. Bir gün bakıyorsunuz bu dosya diğer adli binalara yetişmeme engel. Yani ayağınızı zaten ne denir ona? Çelme takmak gibi bir şey. Bu dosyayı almak öyle de bir demir leblebiydi. Usulen bizi çok yoran bir
Peki
dosya
bu
olmuştu
engelle beraber
gerçekten.
zannedersem duruşma salonlarında tabii ki Açık Radyo dinleyicine bir genel olarak duruşmayı özetlemeye çalışıyoruz. Çünkü önümüzdeki çarşamba ikinci bölümde daha ayrıntılı konuşacağız. Aslında hükmün verileceği duruşmalar
Evet.
yapılacak.
Evet.
Aslında son viraja geldik diyebiliriz ama şimdi hazır zorlukları konuşurken savunma cephesinde tabii ki bir insan olarak, bir avukat olarak da bu çok ciddi bir külfet ve iş yükü ama aynı zamanda da savunmanızı yaparken de zaman zaman yer yer gerginlikler yaşandığını da biz dışarıdan takip ettik, okuduk. Bazen
Hemen hemen her celse yaşadık sevgili Ömer. Doğru. Hemen hemen her celse yaşadık. Mikrofonlarımızı kapatırdı heyet. Bazı durumlarda müvekkillerimizin sözleri kesilirdi. Bazı durumlarda bizim sözlerimiz kesilirdi. Takdir ederseniz ki orada siyasiler yargılanıyor ve yakın Türkiye tarihi içerisinde sözü epeyce dinlenen siyasiler bunlar. Ve bunların bir kısmı başka şehirlerde tutuklu olduğu için Tekbiz kanalıyla duruşmalara katılıyor. Selahattin Demirtaş, Edirne'den Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak, Kandıra'dan, bir kısmı İstanbul'dan, bir kısmı Diyarbakır'dan, bir kısmı Mardin'den, Van'dan ve Ankara'dan çeşitli yerlerden cezaevi içerisinde ayrı servis kayıtlarıyla çok kalabalık bir sistem içerisinde yürütülmeye çalışılan bir şeydi ve herkesin söyleyecek sözü vardı. Ve heyetin hiç kimsenin sözünü dinlemeye bazen hiç tahammülü yoktu. Konuşma kendisinin beklediğinden 5 dakika uzayacak olursa mikrofonu kapatırdı derhal. Bu çok büyük bir suç aslında. Savunmanın sesinin kesilmesi kanunun hiçbir şekilde kabul etmediği bir şeydir. Ve çok büyük bir duruşma salonundan bahsediyoruz. Yani basket sahası kadar büyük bir salondan bahsediyoruz. Mikrofonunuzun sesi kesildiği anda ne heyete ne de dinleyenlere sesinizi duyurabilirsiniz. Ve biz bağırmak zorunda kalırdık sesimizi duyurmak için. Bu kez de bağırdığımız için uyarı alıp duruşma tutanağına isimlerimiz yazılırdı. Aynı şekilde tutuklu sanıklar da konuşmak isterler, söz verilmez ve kürsüye çağrılmazlar. Yerinden konuşmaya çalışırlar. Yerinden söz verilmeden konuştuğu için onlar hakkında da aynı şekilde duruşma tutanağına not düşülürdü. Ve biz sıklıkla avukatlar olarak mikrofonumuz kesildiği ve sözümüzü söyleyemediğimiz için, bağırdığımız için çok fazla müdahale gördük ve birkaç kez Çevik Kuvvet Polisi üzerimize salındı. Hiç unutamayacağım anılardan biri evvelinde bahsettiğimi hatırlıyorum. 5 Nisan Avukatlar Günü'ydü ve kalabalık bir avukat ordusu olarak oradaydık yine. Ve söz söylemek isteyen meslektaşlarımızdan birinin söyledikleri hoşuna gitmedi heyetin ve mikrofonunu kapattı. Mikrofonun kapanmasına hepimiz tepki gösterdik. Bu çok daha önce oldu ve duruşma salonunda kavga çıkarmaktan başka bir şey sebep olmuyordu. Biz toplu halde karşı çıkınca bağırmamamız gerektiği konusunda uyarıldık ve bağırmak zorunda kaldığımızı bağırarak anlattık. Mikrofonu kapatırsanız bağırmak zorunda kalırız. Mikrofonu açarsanız bağırmadan söyleyeceğimizi kısa sürede söyler ve sözü bir başkasına verebiliriz diye, ama bu hiçbir şekilde duyulmuyor tabii o kalabalığın ve büyük salonun içerisinde. Ve üzerimize Çevik Kuvvet Polisi sürüldü ve tutuklu sanıklardan kadınlar özellikle önümüzdeydiler. Ve polisin üzerimize yürümesiyle birlikte yerlerinden kalkıp arada da bulunan jandarma çizgisine yaklaşıp avukatlarımızın güvenliğini sağlamadığımız sürece biz duruşma salonunu terk etmeyeceğiz diye bir çıkışta bulundular orada. Bu sefer heyet jandarmaya, polis jandarmaya müdahale etmek istedi. Jandarma da polisin sözünü ve emrini dinlemeyeceğini, kendi komutanlarının olduğunu söylediler. Bu sefer onlar birbirine girmişti. Sonra duruşmaya zorunlu bir ara verildi. Polis bizim önümüzden çekildi. Tutuklular güvenli şekilde nezarethaneye indirildi. Ara verildikten sonra tekrar salona döndüğümüzde tutuklu sanıklardan Ayla Akatata söz aldı. Kürsüye gidip biz dedi bu gergin ortamda yargılamanın sürmesini zaten hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Bizim avukatlarımıza yaptığınız bu muameleyi de kabul etmiyoruz. Bugün avukatlar günüydü. Onlar bizim için burada çok uzun bir süredir çabalıyorlar. Bu muameleyi kesinlikle hak etmiyorlar. Onların güvenliği bizim güvenliğimizdir diyerek söz alıp biz size bir şarkı söylemek istiyoruz dediler. Ve hep birlikte koro halinde tutuklu kadınlar Hakim Bey şarkısını söylediler. Ve
Peki.
bize çok güzel bir hediye olmuştu. Hiç unutamayacağım bir anımdır benim.
Peki ne dersen o zaman sen bizim için seçmiştin. Belki tam zamanı müzik aramızı o zaman Hakim Bey ile beraber verelim.
Çok teşekkür ederim.
şikayetim var cümle yasaktan. Dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusa sığmaz. Eyvah, mahpusa sığmaz. Eyvah. Gün olur yerle yeksan olurum. Gün olur şahın devri devranda. Kanun üstüne kanun yapsalar, söz uçar yazı iki cihanda. Eyvah, iki cihanda. Eyvah, sussan olmuyor, susmasan olmaz. Dil dursa hakim bey, tende can durmaz. Yazsan olmuyor, yazmasan olmaz. Kaleme tedbir, komak tek durmaz. Şikayetim var cümle yasaktan. Dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusa sığmaz. Eyvah, mahpusa sığmaz. Eyvah. Gün olur yerle yeksan olurum. Gün olur şahım devri devranda. Kanun üstüne kanun yapsalar, söz uçar yazı iki cihanda. Eyvah, iki cihanda. Eyvah, sussan olmuyor, susmasan olmaz. Dil dursa hakim bey, tende can durmaz. Yazsan olmuyor, yazmasan olmaz. Kaleme tedbir, komak tek durmaz. Şikayetim var cümle yasaktan. Dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusa sığmaz. Eyvah, mahpusa sığmaz. Eyvah.
...95.0 Açık Radyo Hukuk Güvenliği programımız devam ediyor. İkinci bölümde konuğumuz Ayşen Akçay. Kobani davasını konuşuyoruz. 17 Nisan Çarşamba günü jet hızıyla sürdürülüp artık sonuna gelen Kobani davasının karar duruşması olacak. Onun öncesinde yaşananları ve karşılaşılan zorlukları konuştuk ilk bölümde. Ve tabii ki müzik arasını da yine sevgili Ayşe'nin bizim için seçtiği Hakim Bey şarkısıyla tabii ki anısını da paylaştı. Duruşma salonunda tüm sanıkların birlikte okuduğunu, söylediğini de belirtmişti. Tabii orada olup dinlemek isterdik açıkçası. Keşke bir ses kaydı da olsaydı. Ayşen şeyi söylemiş, ilk bölümde konuştuk, şimdi 17 Nisan Çarşamba günü bu davanın kararı verilecek. Yani şeyi sormak isterim, 6 yıl 3 ay hiçbir Yani işlem yapılmadan geçirildi. Ve ondan sonra bir anda Kobani davasıyla karşı karşıya kaldık. Neydi? Yani bunu biraz hukuk politik açısından da siyasal düzleme açısından da değerlendirirsen neden böyle bir dava açıldı? Neden 6 yıl beklendikten sonra hiçbir işlem yapılmadıktan sonra 6 yıl sonrasında böyle bir davayla karşı karşıya kaldık? Ve tabii ki bu davanın sence hem hukuk tarihi açısından hem de içinde bulunduğumuz siyasal durum açısından önemi nedir?
Açıkçası Türkiye'nin hukuk tarihinde buna benzer pek çok şey yaşandı. Benzeri davalar, yani içerik itibariyle çok benzeri olmasa da, alelacele hazırlanan iddianameler, yıllarca sinen altı tutulan dosyalar, şimdi dursun zamanı gelince biz onu öne çıkarırız denilen pek çok başka mevzularda aslında bunları izledik. Sevgili Selçuk Kozağaçlı'yı da anmış olayım vesileyle. Onun çok güzel bir tabiri vardır. Hukuk diye helvadan put yapmışsınız, acıktıkça yiyorsunuz, canınız istedikçe, işinize geldikçe diye. Bunun bir örneğidir bu da. Ama ben hep bunu bir Oidipus dedim ya, bir Oidipus hikayesine benzetiyorum. Aslında faili bilinen, hikayenin başında bilmediğimizi zannettiğimiz ama aslında faili bilinen, faili kimin olduğunu ararken sonra hikayenin sonunda kendisiyle karşılaştığı, benzer o kadar çok örneği davası var ki bunların. Biz bunu 10 Ekim dosyasında da zikrettik. Sevgili Beliz Güç Bilmez söylerdi, bunun aynısını yazmıştı hatta. Bunun benzeri pek çok dosyayı yaşıyoruz. Failini arıyoruz fellik fellik. Arayan kişi aslında biliyor kim olduğunu bunun. Sadece anayasal haklarını kullanmış olan kişilerin burada yargılanıyor olmasının, artık ironik olmasından, trajik olmasından, ne kadar dem vursak da az kalacak. Hukuk tarihimizde biz buna ne diyoruz? Hukuki güvenlik ilkesinin herkese uygulanmadığı, eşitlik ilkesinin herkese uygulanmadığı gerçeğiyle yüz yüze kalıyoruz. İstikrarlar içinde hukuk kurallarının günümüze uygun şekilde yer almadığı, aslında siyasi literatürümüzde böyle izliyoruz bunu. Bu olayların, Kobani olaylarının yaşandığı tarihte Gezi olaylarında olduğu gibi olmadı. Derhal yargılanmasına başlanıp işte derhal delillerin toplanması, sıcağı sıcağına bu işin üzerine gidilmesi gibi bir refleksi olmamış yargılama makamlarının, sorgulama makamlarının aynı şekilde. Bekletmişler bunu özellikle. Toplum nezdinde düşüncelerin değişmesi mi, IŞİD'in toprak altına çekilmesi mi, nedir hedefleri bilmiyorum. Bunu siyasiler çok daha düzgün analiz edebilirler belki ama hukukçu olarak benim izlediğim, gördüğüm şey, zaman geçtikten sonra delillerin erişilmesini imkansız hale getirdiğinizde sağlıklı bir yargılama yapamayacağınızdır. Bu artık bir toplumsal davadır ve bu toplumsal tarih içerisinde yer alacak toplumsal davanın reflekslerini, kendi içinde oluşturduğu dinamiklerini zayıflatarak yargılamayı da bir şekilde sakatlamış olursun. Biz bunun her aşamasında çok fazla örneğini gördük. Delil toplama, tanık dinleme, savunmaların alınması, mütalaanın hazırlanması, mütalaa hazırlandıktan sonra işte ek savunma için ekstra bir süre daha verilmesi, başka şeyler açıklanmaya çalışılması, hepsi birbirinden komikti. Hepsi birbirinden acıydı. Hak ihlalleri sırala bitmedi zaten. Savunma dilekçelerimizde hangi birinden bahsedeceğimizi bilemedik. Hangisini daha öne koyacağımızı bilemedik. IŞİD gibi bir şey nasıl unutturabilirsiniz bu topluma? Nasıl yok edebilirsiniz? Toplumsal olarak biz bazı şeyleri evet hızlı unutmaya meyilli bir toplumuzdur ama yazıyoruz biz bunları. Eli kalem tutan insanlarız. Vakanüvis değiliz belki ama hukukçular başka bir tarih yazıyorlar. Biz bunların hepsini kenara not ettik. Yazılı belgeler bırakıyoruz etrafa. Kenarda köşede bunları izliyoruz. Ve bunun izlenmesinin burada bırakılmasını da istemiyoruz. Vesileyle ben 17 Nisan'daki duruşmaya çağrı yapacağım. Tüm sivil toplum örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine, barolara, hukukçulara, vicdani olarak bu dosyayı bugüne kadar takip etmek istemiş ama becerememiş pek çok kişiye, tüm basın mensuplarına bir davetim olsun. Bu dosyada ihlal edilen haklar başka dosyalarda hepimiz için ihlal edilmeye devam edecek. Bu belirli bir coğrafyanın belirli bir kaderi olarak yankılanamaz. Bir hukuk cümlesi bunu içeremez. Bir hukuk cümlesi olaya böyle bakamaz. Bir hukukçu bunu böyle değerlendiremez. Coğrafi bir kader olarak bazı şeylere bakamaz. Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Anayasa var ve herkese eşit şekilde uygulanmak zorunda. Yeniden toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hürriyetini geri almamız gerekir. Sokaklar her zaman bizim. Yeniden siyasi parti kurma hürriyetimizi ve siyaset yapabilme, mecliste bazı şeyleri söyleyebilme ya da herhangi bir yerde anayasal sınırlarımız çizilmiş, evet, ama anayasaya da zorlayabilecek şekilde gerekirse hürriyetten bahsedebildiğimiz bir ülkeyi, bir dünyayı kurmak istiyoruz hepimiz. Bunun farkındayız. Bir hukukçunun başka da bir amacı olamaz zaten bence. Biz bunun tarihçiler nezdinde biraz daha farklı bir parçasıyız. Biz de bir kenarda bunun tarihini yazıyoruz, not ediyoruz. Elbette bir şekilde biz de bunları söyleyeceğiz, bir gün hatırlatacağız. Çünkü bazı şeylerin kaydedilmesi gerekiyor. Şarkıda söylendiği gibi söz uçar da yazı iki cihanda. Biz burada, başka yerde, başka dava dosyalarında, başka sokaklarda, başka ülkelerde aynı dosyaların aslında yürütüldüğünü biliyoruz. Aynı dosyaların birbirine emsal olacak şekilde hukuki mücadelesini de sonuna kadar veririz. Benim herkese davetim, sonuncusu yapılacak olan bu duruşmaların en son karar duruşmasını hepinize Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda ya da önünde görebilmek. Duruşma salonu çok büyük. Herkesin katılabileceğine inanıyorum. Herkesin bir şekilde oraya yerleştirilebileceğine inanıyorum. Ama bahçesi de büyük. Cezaevi Yerleşkesi de çok büyük. Burada gelip izleyip buradan hem selamlıyorum tüm tutuklu sanıkları, tüm avukat arkadaşlarımı ve tutuksuz yargılanan tüm sanıkları, sevgili Bircan'ı da. Tüm tutuklu yakınlarını ve yargılanan sanıkların yakınlarını da aynı şekilde. Birbirimize güç olacağız bu yargılama süreci içerisinde, öyle oldu. Hepimiz birbirimize güç verdik. Buna devam edeceğiz yine. Herkese bir arada olmaya yeniden davet ediyorum. Buna vesile olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Açık Radyo'nun 25. yılını kutluyorum aynı sırada.
Tabii biz de senin aracılığını tekrar altını çizerek söyleyelim. Kobani davası 17 Nisan Çarşamba günü Sincan yerleşkesiydi, değil mi Ayşe?
Evet.
Sincan
Evet, Sincan Cezaevi Yerleşkesi
yerleşkesi.
içerisindeki büyük duruşma salonunda yapılacak.
Peki son olarak yine bir 17 Nisan Çarşamba günü neler duruşmada yaşanacak? Ne olacak? En azından dinleyicilerimiz için de çok kısa bir özetlersen ve son sözlerini de onunla beraber söylersen, sonra da biraz önce gönderme yaptığın Selçuk Kozağaç'a da bir atıf yaparak onun paylaştığı bir şarkıyla programımızı bitirelim Ayşe.
Peki. 17 Nisan Çarşamba günü Kobane davasının kararı yüzümüze okunacak. Sanıklar katılırlarsa sanıklara okunacak. Müştekiler katılırlarsa müştekilerin yüzlerine okunacak. Ve artık ondan sonra yargılama fiziki olarak bu duruşma salonunda ve 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetkisi içerisinde sonlanmış olacak. Bundan sonra çıkacak karar istinaf yolu açık olarak verilecektir. Bir üst mahkemeye gider. Duruşma salonunda o gün kararın okunması dışında yapılacak başka bir hukuk usulüne dair, yani ceza muhakemeleri usulüne dair başka bir işlem yok. Yoklama yapılıp, karar okunup sonra duruşmayı bitirecektir heyet. Onun dışında yeni bir tanık gelir mi, yeni bir tanık gelir mi, başka bir mütalaa ortaya çıkar mı, bambaşka bir şey yapar mı? Bu hepimize sürpriz olur ki sanmıyorum. Mahkeme son ara kararı okumak üzere kurdu ve öyle
Bu
bitirdi
dosya en
duruşmayı,
başından
böyle ara verdi.
itibaren sürprizlerle gidince açıkçası biz takipçilerdi. Artık yani dosyada olabilecek sürprize de şaşırmama
Artık
gibi.
şaşırmıyoruz. Kobane davasında hiçbir şey şaşırmıyoruz. Doğru.
Aa, peki dosyayla ilgili son söylemek istediğin sözler ne olur Ayşe?
Bu dosyayla ilgili adil bir karar verilmesi en büyük beklentim elbette. Herkes için ifade hürriyetini, dediğim gibi yeniden sokaklara çıkabilme hürriyetini, herkes için özgürlükçü bir karar verilebilecek bir ortamı yaratabilecek emsal teşkil etmesini bekliyorum. Kötü şeyler düşünmek istemiyorum, kötü şeyler beklemiyorum. Ne olursa olsun o dosyada yargılanan hiç kimsenin atılı suçlamaların fail olmadığını biliyoruz hepimiz. Hepimiz biliyoruz. Ve gerçek faillerin bulunduğu bir yargılamanın, gerçek ve adil bir yargılamanın yapılmasını ümit ediyorum.
Ayşen çok teşekkür ediyorum. Bu kadar zor bir süreçte hem mücadele etmiş hem başından itibaren bu dosyayı izlemiş avukatlardan biri olarak bize gerçekten de bu süreci bu kısa programımız içerisinde çok güzel özetledin. Açık Radyo dinleyicileri de zannedersem Kobani davasının en azından dünü ve bugüne ilişkin de temel bazı noktaları dinleyebilme fırsatı oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii şimdi senle beraber bir meslektaşımıza gönderme yaparak programımızı kapatalım. Meslektaşımız Selçuk Kozağaçlı çok uzun süredir cezaevinde. Geçen
Selamlıyorum onu da.
Hapishane Defterleri adlı bir blog oluşturulmuş kendi adına. Burada hapishanede yazıp çizdiklerinden oluşan metinler var. Yani hapishanede de sevgili meslektaşımız yazmaya, çizmeye, üretmeye devam ediyor. Ve blogda aynen şu cümleyi kullanmış. Hapishanede yazıp çizdiklerimin kolay erişilebilir halde bir arada durması fikrinin çekiciliği hiçbir zaman benim için azalmadı. Bu blogda ona vesile olsun diye. Dinleyicilerimiz de bu bloğa erişebilirler, okuyabilirler. Tabii biz şimdi oradan Selçuk Kozağaçlı'nın paylaştığı bir parçayı çalacağız sizin için. Onun öncesinde de buna ilişkin bir notunu da paylaşmış olalım. Aynen şunları söylüyor. Diyor ki gerçekten benim bir mızıkam var cezaevinde. Niye bütün solcular gibi bağlama ya da gitar istemediğimi sorduklarında, yani cezaevi yönetiminin bunu sorduğunda, ikisini de yıllarca deneyip çalmayı öğrenemediğimi söylemeye açıkçası utandım. İnsan niye bağlama çalamaz? Acaba solcu mu değilim? Yeterince değil. Endişeleniyorsun haliyle. Ben de ayıbımı saklamak için yönetmelikte mızıka yazıyor. Ben ondan istiyorum. Yani yönetmelikte mızıka istediğim şeyi belirtiyormuş diye tutturdum. Bulup getirdiler sağ olsun bizimkiler. Küçük ama pek güzel bir enstrümanım var artık. İşte Selçuk Kozağaçlı'nın o mızıkayla çaldığı bir Bob Dylan eserini When You Gonna Wake Up'ı sizler için çalıyoruz. Meslektaşımıza da sevgili konuğum Ayşen'le beraber buradan selam gönderiyoruz. Bir sonraki programımızda buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Kill you. They tell you time is money, as if your life was worth its weight in gold. There's a man on a cross and he been crucified for you. Believe in his power, that's about all you've got to do. When you gonna wake up? When you gonna wake up? When you gonna wake up? Strengthen the things that remain.
Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.